Ayrım 14, sayfa 90. Türkiye, dünya üzerinde çeşitli dinden insanın bir arada yaşadığı dini mozaiği en zengin ülkelerden biridir. Gerçi nüfusun %99'u Müslümanlardır. Bu %99'un içinde %21'ini Aleviler oluşturmuştur. Geriye kalan %1'in içinde ise çeşitli din ve mezhepleri içine almaktadır. Bu oran Osmanlı İmparatorluğu zamanında şüphesiz çok daha fazlaydı. Bu mozaiğin oluşmasında hem dinlerin bir kısmının bu topraklar üstünde veya çok yakınlarda doğmuş ve yayılmış olmasından, hem de üç kıtaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu'nun Osmanlı sınırları içinde yaşayan azınlıkların dinlerine ve haklarına saygı göstermesinden dolayıdır. Gerçi bu dinlere mensup insanların bir kısmıyla zaman zaman anlaşmazlıklar, çatışmalar yaşanmıştır. Ancak şu da bir gerçektir ki bu anlaşmazlıkların çoğu Osmanlı toprakları üzerinde hesapları olan devletlerin kışkırtmasıyla ve bu nazik konuları devamlı gündemde tutmasıyla meydana gelmiştir. Bu tip yerleşim yerlerinden biri Güneydoğu'daki Mardin'dir. Bu insan mozaiği şüphesiz kültür ve din açısından da çeşitlilik ve buna paralel özellikler oluşturmuştur. Mardin'de Türkler, Kürtler, Araplar, Ermeniler ve Süryaniler bir arada yaşamaktadır. Özellikle Midyat'ta yoğun olan Süryanilerin dünyaca bilinen Deyrül Zafan Manastırı hem dini hem de tarihi açıdan çok çeşitli bir yapıdadır. Doğudaki dağların eteklerinde kurulmuş bir manastır hala dimdik ayaktadır. Yine Güneydoğu'ya 23 kilometre kadar gidildiğinde dünya Hristiyanlarınca ilk 5 arasında sayılan Mor Gabriel Manastırı da hala dini işlevlerini yerine getirdiği gibi turistlerin de fazlasıyla ilgisini çeken gözde bir ibadet yeridir. Hem Müslümanlar hem de diğer dinden olanlar adet, gelenek ve göreneklerine çok bağlıdırlar. Ancak bu durum komşuluk yapmalarına, birbirlerinin kötü anılarında yardımcı olmalarına asla engel olmamıştır. Sadece aralarında evlilik yok denecek kadar azdır. Şüphesiz bu yasak dinlerin koyduğu sınırlar sebebiyle veya adet ve ananelerine bağlılıklarını kaybetme korkusuyla sürdürülmektedir. Bunlar geçerli birer engel gibi görülebilir. Şu da bir gerçek ki insan iradesi ve aklıyla kontrol edilemeyen, herkesin bildiği ve hayatının bir döneminde bir şekilde yaşadığı önemli bir olgu vardır. Aşk, gerçek aşk. İşte bu duygu ne millet, ne inanç, ne de başka bir şey tanımaz. Bütün bu olumsuzluklar içinde filizlenen ayrı dinlere mensup insanların arasındaki aşklar çoğunlukla ayrılık veya ölümle sonuçlanmıştır. Yine de hiç kimse bir Katolik'in bir Müslümanı, bir Müslümanın da bir Süryani'yi veya bir Yahudi'yi ölesiye sevmesini önleyememiştir. Bu duyguyu insanlara veren büyük yaradan belki de çözümü insanların inisiyatifine ve merhametine bırakmıştır. Tabii bunu tam olarak bilmiyoruz. Bu tip aşkların arkasından sadece gözyaşı döküyoruz ve galiba dünya var oldukça da dökeceğiz. Mardin ve yöresinin özelliklerinden biri de günümüze kadar gelmiş, tarihi değeri olan estetik ve mimari açıdan gerçekten muhteşem bir görünüşe sahip taş konaklarıdır. 79 yaşındaki Mahsar Mardinli'nin konağı ise Midyat'ın en ünlü konaklarından biridir. Dedesinin babası tarafından yapılmış bu güzel konağın mimarisi, büyüklüğü ve güzelliği hemen hemen herkesin dilindedir. Ağa olarak tanınmaktan hoşlanmamaktadır. Bu aile ne toprak ağası ne de aşiret reisliği gibi bir görüntüyü taşımaktan kaçınmış. Asil, dürüst ve düzgün karakterli geçmişe sahip bir aile yaşayışını benimsemiştir. Biraz da bu tavırlarından olacak ki tüm fertleri bugüne kadar Midyat, hatta Mardin halkı tarafından sevgi ve saygı görmüştür. Dört nesilden beri ailenin erkekleri zengin toprak sahibi olmanın dışında sarraflıkla uğraşmışlardır. Ekonomik açıdan gayet rahat bir durumda oldukları halde mütevazi ve yardımseverlerdir. Bu yüzden her dinden, her ırktan aileyle dostluk kurmuş, insani ilişkiler içinde olmayı başarmışlardır. Mazhar dedenin bir oğlu Şam'da, diğeri ise Hatay'da yerleşmiş ve aralarında paylaşarak üçü de sarraflık sanatını yürütmüşlerdir. Hatta yürütmeye devam etmektedirler. Mazhar dede en büyük oğlu Mahmut, gelini Cemile, dört torunu ve çeşitli işlerde çalışan üç yardımcı ile bu konakta yaşamaktadır. Mazhar dede hayatı boyunca Mardin'in sınırları dışına çıkmamıştır. Adeta bu konuda yeminli gibidir. Kardeşleri, oğulları, torunları gelirse görür, gelmezlerse görmemeye de razı olur. Doğuştan yetenekli, çok iyi bir sarraftır. Oğlu Mahmut'u da o yetiştirmiştir. Ne yazık ki torunu Merdan, bütün ısrarlara, baskılara rağmen okumayı seçmiş ve illa da hekim olacağım diye tutturmuştu. Hayalini gerçekleştirmiş, ihtisasını da tamamlayarak dahiliye mütehassısı olarak bu sonbaharda Mardin'e dönüp güzel bir muayenehane açmıştı. Aile bu seçime çok karşı çıktığı halde karşılarında herkesin saygı gösterdiği genç ve yakışıklı bir hekim görünce kendileri de gurur duymaya başlamışlardı. Şimdi bu yakışıklı hekimi baş göz etmek gayreti içindeydiler. Anne ve kız kardeşler nerede bir genç kızın methini duysalar bir vesileyle oraya gidiyorlar. Ne yazık ki yakışıklı hekimi bir kız beğenemiyorlardı. Merdan'ın ise böyle bir planı yoktu. Şimdilik mesleğinde tanınmayı, ilerlemeyi istiyordu. Arada sırada mesleğimden uygun birisi olursa ve tabii beğenirsem belki düşünebilirim diye içinden geçirmiyor değildi. Yanında çalışan ve uzaktan akraba olan Gülnaz ise gece gündüz kendi yarattığı bir dünya içinde pek mümkün olmayan bir hayalin peşindeydi. Hemen her gece kendini Merdan'ın yanına gelinlikler içinde kulağına aşk sözlükleri söylerken görüyordu. Bu bazen hayal, bazen de rüya olabiliyordu. Ne yazık ki Gülnaz bu gördüklerini o kadar gerçek, o kadar canlı yaşıyordu ki heves içinde büyük bir itinayla giyiniyor, gizlice dudaklarına hafif pembe bir ruj sürüyor, saçlarını kendince çeşitli şekillere sokuyor ve her gece kulağına aşk cümleleri fısıldayan Merdan'ın muayenehanesine koşar adımlarla geliyordu. Hekim Merdan ile aralarında sadece günaydın, Allah'a ısmarladık falan filan, hasta dosyasını getirir misin gibi sözlerin dışında Gülnaz'a o gün yapması gerekenleri söyleyip bir de orta şekerli kahvesini istedikten sonra abone olduğu tıbbi dergileri karıştırmaya başlıyordu. Hayalleri kaybolmuş, başından aşağı soğuk sular dökülmüş olan Gülnaz daktilosunun başına dönüyor. Randevu saatlerini gözden geçiriyordu. Doktor Merdan saat 10.30 gibi muayenehanede olur, akşam 5'e kadar orada kalırdı. Bugün de aynı saate gelmiştim. Sabahları çok az hastası olurdum. Ancak acil durumda ve ekonomik durumu iyi olan hastalar gelirdi. Bugün muayenehanenin kapısı aralıksız çalınıyordu. Gülnaz koşar adımlarla kapıyı açtı. Karşısında Doktor Merdan ların bir sokak ötesinde oturan Süryani Ali'nin kızı Adelia ile annesi Madame Nisha'yı gördü. Adelia iki büktüm bir haldeydi ve gözlerinden yaşlar akıyordu. Madame Nisha, "Hekim efendi geldi mi?" diye sordum. "Evet, buyurun." Anne ve kızı muayenehaneye girer girmez Merdan yerinden kalktı. "Hayrola Nisa teyzem, hoş geldiniz. Hastanız kim? Sen benim kızı tanıdın mı Merdan Bey?" Merdan dikkatle baktı. "Pek bilemedim. 17-18 yıldır kızlarınızla karşılaşmamıştık. Bu benim küçük kız Adelia." Merdan bu sefer de şaşkınlıkla bakıyordu. O çöp bacaklı, yüzünde sarı tüyler uçuşan bu kız olamazdı. Çekik, iri lacivert gözler, kahverengi dalgalı saçlar, şahane yüz hatlarıyla Hollywood yıldızlarını andırıyordu. Uzun boyu ve mütenasıf vücuduyla gerçekten karşısında sanki bir Rhea Hayward vardı. İçinden Süryanilerden böyle güzel kız çıkar mıydı diye geçirirken Adelia'nın çok acı çektiğini fark etti. "Neyse Nisa teyze, önce Adelia'yı muayene edelim, onu rahatlattıktan sonra konuşuruz." Uzun uzun ve çok dikkatli bir muayenehaneden sonra "Korkacak bir şey yok, yani tehlikeli değil ama verdiği acı hakikaten dayanılmazdır. Böbrek taşı ve kum düşürüyor." Gülnaz'a döndü ve "Hemen bitişik eczaneye git, bu ilaçları al da gel." dedi. Gülnaz uzanmış vaziyette karın bölgesi yarı açık yadan Adelia'ya ters ters baktı. İçinden neyse ki Süryani, Mazhar dedenin kulağına asla gelin olamaz diye geçirdi. İçine biraz su serpilmişti. Koşarak eczanenin yolunu tuttu. Merdan Adelia'ya hayranlıkla bakarak "Adelia, şimdi sana bir iğne yapacağım. 40-45 dakika sonra sancın şiddetini kaybedecek. Bir de içmek üzere bir hap var. Onu günde 3 tane alabilirsin. Ağrın şiddetlendiği zaman iğne yaptırman gerek. Yakınlarınızda iğne yapacak biri var mı?" Adelia sadece bekliyordu. Sanki duymuyormuş gibi bir hali vardı ama gözleri Merdan'ın gözündeydi. Annesi, "Var Merdan Bey, var." dedi. "Güzel, her gün ılıktan biraz daha sıcak bir suyun içine oturacak. Bunu günde birkaç kez yapabilirsiniz ve bunu tavsiye biraz tuhafınıza gidecek ama kendisini iyi hissettiği zamanlarda bir faytona binip taşlı yollarda dolaştırın. Mardin'de taşlı olmayan yol yok zaten." Madame Nisha çok şaşırmıştı. "Vış, bu niye ki?" "Sarsıntı kumu ya da küçük taşları düşürmesine yardımcı olacaktır. Şu anda tıbbın elinde bunlardan daha etkili yöntemler yok galiba. Şüphesiz ameliyat en son çaredir. Bir hafta sonra bana gelin. Eğer ağrınız bu kadar şiddetli devam ederse hemen gelebilirsiniz." Gülnaz elinde ilaçlarla muayenehaneye girdi. Yine Suratı fena halde asıktı. Merdan iğneyi yapmak için kalçasını açmasını söyledi. Ama belli ki Adele kalçasını açmaktan utanıyordu. Merdan birden korktu. Yoksa herhangi bir şey yaşamıştı da konuşma yeteneğini kayıp mı etmişti? Annesine döndü. Adele neden hiç konuşmuyor? Bir sorun mu var? Hayır, hekim bey. Kızım çok utanmıştır. Senin konuşamıyor diye hatırladığın Yusuf ile Can Feriye'nin oğludur. Ya öyle miydi? Geçmiş olsun dedi Merdan. Ama aslında böyle bir şey hatırlamıyordu. Hatırlamamakta da haklıydı. Çocuk ile hiç karşılaşmamıştı ki. İğne nihayet yapılmıştı. Bir müddet böylece kalsın. Eczane bir işin yoksa tabii. İlaç azıcık tesir etsin. Belli ki çok acısı var. Yarım saat sonra Adele, ben oldukça iyiyim hekim bey. Çok teşekkür ederiz. Gidebilir miyiz? Merdan, Adele'nin sesine de hayran olmuştu. Sanki bir konuşma değil de bir müzik dinliyor gibiydi. Veya ona öyle geliyordu. Şüphesiz gidebilirsiniz. Yalnız kontrole gelmeyi unutmayın. Bekliyorum, dedi. Gerçekten ondan sonraki 10 gün Doktor Merdan, muayenehanenin her kapısı çalındıkça kapıdan Adele mi girecek diye heyecanlandı. Adele aklına her geldiğinde Rita Hayworth'un dünya ünlü filmi Şeytanın Kızı Gilda'daki dans sahnesi gözünün önünde canlanıyordu. Ne muhteşem bir kadın, ne muhteşem bir sahneydi. Adele'nin gelişi üzerinden 10 gün falan geçmişti. Bir haber alamamıştı. Mardin'in köylerinden gelen 12 yaşlarında bir erkek çocuğu muayene ediyordu ki yine zili çaldı. Gülnaz hemen koşup kapıyı açmıştı. Bir iki günden beri Adele'nin geleceğinden ümidi kesmiş olan hekim Merdan ilgisiz bir tavırla Gülnaz hastaya söyle birazcık bekleyecekler. İnşallah fazla acısı yoktur. Hayır Merdan Bey, gelen Süryanilerin kızı. Gayet iyi görünüyor. Bir şeyi yok. Gülnaz, insanlar dinleri veya mezhepleriyle tanıtılmaz. Adını bilmiyor musun? Biliyorum efendim, Adele. Merdan heyecanlanmıştı. Aa, öyle mi? Muayene ettiği hastanın kapısına döndü. Daha sonra babasına döndü. Bir saniye, hemen dönüyorum dedi. Ve muayenehaneden hızlıca çıktı. Birkaç koltuklu bekleme salonuna geçti. Evet, gelen oydu. Üzerinde lacivert bir tayör, içinde bej bir bluz vardı. Saçlarını toplamıştı. Daha sağlıklı ve çok daha güzel görünüyordu. Merdan saçların toplanmasından pek hoşlanmamıştı. Adelia'nın elinde bir kutu vardı. Merdan'ı görünce hemen ayağa kalktı. Size iyi olduğunu bildirmeye ve annemin yaptığı çöreklerle kendi ellerimle sizin için işlediğim kravatı da vermeye geldim. İnşallah beğenirsiniz. Adele, çok teşekkür ederim. Sakın hemen gitme. Sana hastalığın hakkında soracaklarım var. Biraz bekle. İşim bitiyor. Otur lütfen. Otur. Merdan hastasının yanına döndü. Babasından özür dileyerek çocuğun muayenesini yeniden başladı. Gerçi zaman zaman akla Adele'ye kayıyordu ama Merdan'ın görevi çok ciddi ve insani boyutları olan bir görevdi. Merdan da bunun farkındaydı. Bu görev ya yapılır ya yapılmazdı. İkisinin ortası asla olamazdı. Olmamalıydım. Bilal de apandisit tespit ettim. Bu ameliyat gerektiren bir durum. Sanırım Diyarbakır Hastanesi'ne götürmeniz gerekecek. Size şu anda sancılarını hafifletecek bir ilaçtan başka bir şey veremiyorum. Geçmiş olsun. Sakın ihmal etmeyin. Hastaneye en kısa zamanda gidin. Vakit geçerse tehlikeli olabilir. Baba oğul kapıdan çıkar çıkmaz Merdan hemen büyük bir telaş ve heyecan içinde bekleme salonuna gitti. Adele, seni fazla bekletmedim değil mi? Hemen muayenehaneye geçelim. Nasılsın? Sancıların devam ediyor mu? Taş ve kum düşürdüğünü fark edebildin mi? Bir taraftan konuşup bir taraftan da muayenehaneye yürüyordu. Bundan 5-6 gün evvel çok şiddetli sancılandım. Dayanılmaz gibi dayanılmazdı. Sonra affedersiniz tuvalete koştum. Hafif bir kan izi gördüm ama ondan sonra bir daha sancılanmadım. Bu durumu biz müspet olarak yorumladık. Şüphesiz önemli olan sizin fikriniz. Birkaç günde dinlendikten sonra yanınıza geldim diye yanıt verdi Adele'ye.